Ayrım 7 sayfa 79. Muhammed'in İstihbarat Teşkilatı. Ramazan'la birlikte Milli Gazete'de yeni bir dizi başladı. Muhammed'in İstihbarat Teşkilatı. Diziyi Şeyh.Ali Minas hazırlamış. Yazar 6. yüzyıl Arap Yarımadası'nda kabileciliğin, kan duvarlarının ve huzursuzluğun egemen olduğu çağda garip ve saçma sapan geleneklerin yaygın olduğunu vurguluyor. Bu nedenle peygamberin Medine'de site devleti kurduğunu belirtiyor. Bu devleti yıkmak, peygamberi bir avuç suda boğmak isteyenler vardı. Bunlar Müslümanlara karşı sıcak ve soğuk harbin her çeşidini uygulayarak mücadele veriyorlardı. Ben rahmet peygamberi olduğum kadar da savaş peygamberiyim diyen sevgili peygamber ise İslam düşmanlarıyla en güzel şekilde savaşıyordu. Peygamberin kurduğu İslam devletinin sınırları 10 yılda 2 milyon kilometre kareye ulaştı. Şeyh.Ali Minas şöyle devam ediyor. Allah'ın Resulü 23 yıllık Mekke ve Medine hayatında düşmanla, şer ve egemen güçlerle mücadele etmenin en mantıklı ve en güzel örneğini veriyor. Böylece peygamber haber alma ve casusluk teşkilatını çalıştırarak kutsal savaşında çok sayıda insanın kanının dökülmesine engel oluyordu. Bu yazı dizisinde yazar Muhammed'in istihbarat teşkilatının üyelerini tanıtıyor ve bu üyelerin bir kısmının hayatını heyecan ve ibretle okuyacaksınız diyor. Ebu Süfyan cezasını bulmalıydı. Peygamberin istihbaratçılarından Amr B. Ümmeye henüz İslam'a girmiş değildi. Ama peygambere büyük saygı ve sempatisi vardı. Mekkeliler Bedir Savaşı'nda yenildiler. Ticaret kervanları Müslümanlarca baskına uğruyordu. Ebu Süfyan Muhammed'i öldürmek için kiralık katil tutup Medine'ye gönderdi. Katil mescide geldi. Peygamber namaz kılıyordu. Namaz bitince saldırdı. Bu arada ashabtan Seleme katili sırtından yakaladı. Gizlice kılıcı belinden çekip aldı. Ebu Süfyan bu yaptığının cezasını bulmalıydı. Dünyadan Allah Resulü değil o gitmeliydi. Onun başı uçmalıydı. İşte bu amaçla peygamber Mekke'ye iki kişi gönderdi. Biri Amr, diğeri de yardımcı arkadaşı Seleme. Amr ve arkadaşı Mekke'ye yaklaştılar. Amr arkadaşına, Seleme şimdi doğru Ebu Süfyan'a gidiyoruz. İşini bitiriverelim hemen dedi. Seleme cevap verdi. Amr sabırsızlanma. Buraya kadar gelmişken Kabe'yi de ziyaret edelim. İkişer rekat namaz kılalım. Sonra işimizi hallederiz. Bu fikir cazip gelmişti. Doğru Kabe'ye gittiler. Fakat Süfyan'ın oğlu Muaviye Amr'ı tanıyınca oradan uzaklaşıp Medine'ye dönmek zorunda kaldılar. Yolda Mekkeli iki kişiyle karşılaştılar. Oturup sohbet ettiler. Bunlar Mekkeliler tarafından Medine'ye gönderilen casuslardı. Amr birini öldürdü. Öbürünün ellerini bağlayıp Medine'ye getirdi. Resulullah'a gidip olayı anlattı. Soğuk savaş sürdürenler. Hicretin ikinci yılı Mekke'deki casus Medine'ye bir haber gönderdi. Haber görünürde pek önemli değil. Mekkeli putperestler Şam'a büyük bir kervan gönderiyor. Ama haberi altında büyük bir uyarı olduğu anlaşılıyordu. Mekke'deki casus bu kervandan elde edilecek gelirlerle silah alınıp asker kiralanarak Müslümanlara saldırılacağına işaret ediyordu. Kervan Şam'a bu amaçla gönderilmişti. Resulullah haberi alır almaz hemen harekete geçti. Önce kervanının gözlenmesi için iki izci görevlendirdi. Bu izciler Talha ve Said bin Zeyd idi. İzci kavurucu çöz ocağında gece gündüz demeden günlerce yürüdüler. Sonunda kervanı yakaladılar. Uzaktan uzağa izlemeye başladılar onu. Topladıkları bilgileri de bir haberciyle gizlice Resulullah'a bildirdiler. Bu kervan tabii ki Bedir Savaşı sırasında İslam için sürdürülen soğuk savaşın bir parçasıydı. Ebu Rafi ilk Müslüman olanlardandı. Mekke'ye Mısır'dan getirilmişti. Peygamberin amcası Abbas'ın kölesiydi. Abbas'ın iman etmediği sıralarda evinde iki mümin vardı. Biri hanımı Lübabe, öbürü bu Ebu Rafi. İkisi de gece gündüz çalışıyorlar, çevrelerinde İslam'ın yayılması için mücadele veriyorlardı. Görüp duyduklarını da hemen Resulullah'a iletiyorlardı. Haber alma teşkilatının önde gelen elemanlarıydılar. Mekke casusu. Peygamberin amcası Abbas da istihbaratçıydı. Bedir Savaşı'nda müşriklerle birlikteydi. Savaş sonucu Müslümanlara esir düştü. Peygamber kurtulması için fidye ödemeliydi. Fidyesini ödeyerek Abbas İslam'a girdi. Ama Mekkelilerin onun imana gelişinden haberleri yoktu. Abbas başka düşman tutsaklar gibi Mekke'ye döndü. Mekke casusu görevini üstlendi. Peygamber ona bu görevinin sıcak savaştan daha kutsal olduğunu söyledi. Hicretin 3. yılında Abbas'tan bir mektup geldi. İşte mektuptan bazı cümleler. Kureyş büyük hazırlık içinde bütün güçleriyle saldırıp sizi yok etmek niyetindeler. Bedir'in öcünü mutlaka almalıyız diyorlar. Sayıları 3000 kadar. Peygamber hemen Medine'ye döndü ve gerekenler yapıldı. Yahudi kabilesinin ileri gelenlerinden Kab bin Eşref hem zengin hem edipti. Bu iki gücünü sürekli İslam'a karşı kullanıyordu. Özellikle Bedir Savaşı'ndan sonra ateşli şiirleriyle Kureyşlileri coşturup kışkırtıyordu. Müslümanlardan intikam alın, ben arkanızdayım diyordu. Ama yaptıklarından Medine habersizdi. İşte yine Mekke casusu sahnede. Hemen bir haberci kiraladı. Yahudi şairin yaptıklarını bir anlatan mektubu Resulullah'a postaladı. Peygamberin sağ kolu. Peygamber ashabıyla toplantı halinde. Politik konular konuşuluyor. Musevi toplumunun Müslümanlara karşı eylemlerinden söz ediliyor. Peygamber bir ara sözü büyük Yahudi şairine getirdi ve buyurdu ki, Kab bin Eşref'i kim öldürür? Şu Allah'ı ve Resulünü inciten Kab'ı. Sahabelerden biri hemen yerinden kalktı. Ya Resulullah, bu işi benim yapmamı kabul buyurur musunuz? Dedi. Bin meslemeydi bu. Görev ona verildi. Yanına 4 fedayı seçti. Birlikte yaptıkları planı peygambere onaylattılar. Ve Kab bin Eşref'e layık olduğu cezayı verdiler. Muhammed bin Seleme peygamber güneşinin çevresindeki yıldızların en parlaklarındandı. Birçok savaşta kılıcıyla boy gösterdi. Peygamber yokken idari işlere o bakardı. Bazı savaşlarda ordunun önünde gider, keşif ve öncü kuvvet görevlerini gerçekleştirirdi. Savaş hile yapma sanatıdır. Yıl miladi 627, aylardan Ocak. Medine 10 bin kişilik düşman ordusu tarafından kuşatılmış. Ancak mücahitler kentin çevresine hendek kazdıkları için bir türlü içeri giremiyorlar. Medine'de Kureyza oğulları diye bilinen Yahudiler de kenti savunmak için Müslümanlarla anlaşma yapmışlardı. Peygamber onların anlaşmayı bozduklarını, dahası düşmanla gizlice anlaştıklarını haber aldı. Durum çok nazik ve tehlikeliydi. Düşman bütün gücüyle 3000 Müslümana saldırırken Yahudiler de içeriden arkadan vuracak. Tam o sırada Eşça kabilesinden biri çıka geldi. Müslüman olmak istediğini bildirdi. Bu kişi Nuaym İbni Mesud'du. Nuaym'ın yapacağı iş konuşuldu ve Allah Resulü ona Nuaym, savaş bir çeşit plan ve hile yapma sanatıdır. Sen de bizim için bir hile yap bakalım dedi. Nuaym hemen göreve başladı. İki tarafı birbirine düşürecek bir plan hazırladı. Müslümanlar için büyük bir tehlikeyi önledi. Hendek Savaşı'nda Medine'nin kuşatılması 20 gün sürdü. Düşmanın yiyecek sıkıntısı çektiği ve moralinin çok bozuk olduğu haberleri geliyordu. Resulullah bir toplantı yaptı. Müşriklerin arasına bir casus göndermek istedi. Huzeyfe, git şu adamlar ne alemdeler bir kontrol et. Bu arada kesinlikle taş atma, okunu ve kılıcını kullanma dedi. Huzeyfe ustaca düşmanın içine sızarak savaştan çekileceğini öğrendi. Huzeyfe peygamberin hem özel katibi hem de sırdaşıydı. Hendek Savaşı belasını Müslümanların başını saran Yahudi bir lider vardı. Ebu Rafi, çevre kabileleri sürekli olarak Müslümanlara karşı kışkırtıyor, kiralık katiller tutuyordu. Hicret'in 6. yılında peygamber Ebu Rafi'nin dersini verecek Serden Geçti grubunu Hayber'e gönderdi. 4 kişiydiler. Grup başkanı Abdullah Ebu Rafi'nin muhkem kalesine girmeyi başardı ve onu yatak odasında öldürdü. Ani bir baskını önledi. Mekke Müslümanların gözünde tütmeye başlamıştı. Herkes doğup büyüdüğü o kenti özlüyordu. Sonunda peygamberden buyruk çıktı. Hazırlanın, Kabe'yi tavaf için Mekke'ye yürüyoruz. Hicret'in 6. yılının sonları peygamber 1500 sahabeyle birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Mekkeli müşrikler haberi almışlardı. Ölürüz de Müslümanları kente sokmayız diyorlardı. Peygamberin önceden Mekke'ye gönderdiği casus da gerekli haberlerle geriye dönmüştü. Bu casus Bişr İbni Kab idi. Onun getirdiği haberler üzerine rahmet peygamberi yeni strateji saptadı. Ordunun hedefini değiştirdi. Yolun sağ yanındaki bir tepenin arkasına doğru ilerlemesini buyurdu. Böylece Bişr ani bir baskını ve Müslümanların bu baskında telef olmalarını önlemiş oldu. Huzur kaçmıştı. Hicret'in 11. yılında İslam dünyasının bazı yerlerinde yalancı peygamberler türedi. Bunlardan biri de Yemen bölgesinin Sana kentinde oturan Esved-i Ansi'ydi. Esved tam anlamıyla bir hokkabazdı. Zorba ve zalimdi. Soytarıcı hareketleriyle bana da melekler gelip haber veriyor gibi saçma sapan sözleriyle ne gariptir ki çevresine adam toplamayı da becermişti. Üzücü haber Medine'ye gelince Resulullah hemen gerekli önlemleri aldı. Bu küstah zorbanın ortadan kaldırılmasını buyurdu. Bunun için Firuz bin Deylem'i görevlendirdi. O da kendisine iki yardımcı seçti. Yalancı peygambere yaklaşmak, muhafızlarını aşıp onu öldürmek çok güçtü. Firuz bu işi ustaca halletti. Esvedi hanımı Azade'nin yardımıyla yatak odasında boğarak öldürdü. 2000'e doğru 15 Mayıs 1988, yıl 2, sayı 21. Peygamberin karıları ve cariyeleri, dipnot. Bu yazı Turan Dursun'un verdiği notlara dayanarak Cemal Süreyya tarafından kaleme alındı. Hazreti Muhammed'in cinsel hayatı başlıklı kapakta yararlanılmakla birlikte aynen yayınlandı. Özgün metin elimizde. Muhammed'in birden fazla kadına evlenmesi Medine dönemine ve yaşlılık günlerine rastlar. Hatice'den sonra hicrete kadar yalnız Zema kızı Sevde ile evli kalmıştır. Hatice ile evlendiği sırada kendisi 25 yaşında, o ise 40 yaşında. İki kocadan dul kalmış bir kadındı. 15 yıl birlikte yaşadılar. Hatice hicretten 3 yıl önce 65 yaşında öldü. Peygamberin hayatını evlilikler açısından birkaç dönemde görmek gerekir. 25 yaşına kadar bekar, 25-50 yaş arasında tek evlilik hayatı, 50-60 yaş arasında çok evlilik hayatı, 60 yaşından sonra hiç evlenmedi. Diğer yapıtlarında ileri sürüldüğüne göre Muhammed aynı anda 9 kadınla evli olmuş. Taberi gibi bazı tarihçiler 15 kadınla evli olduğunu söylerler. Bu doğrulanmış değildir. Rivayetlerden şu bilgiler çıkarılabiliyor. Zifaf olduğu 11, olmadığı 2 karısı olmuştur. Bunlara 2 cariyeyi de eklersek 15 eder. Profesör Ulvan'a göre doğrusunu Allah bilir. Taberi ve başkaları Ayşe'den rivayet ederler. Peygamber evde ne yapardı diye sorulmuş. Sizin yaptığınız gibi demiş. Şunu indirir, bunu kaldırır, ailelerin işlerini görür, etlerini doğrar, evi süpürür, uşağa yardım eder. Şöyle bir sözü vardır karılarını döven erkekler için. Hem karılarını köle döver gibi döverler, hem de utanmadan onlara sarılır yatarlar. Parantez içinde kaynak İbn-i Sad, C8, S148. Arkadaşlarından Enes anlatır. Peygamber 9 ya da 11 karısı varken günün belirli saatlerinde bütün karılarını dolaşır, hepsiyle cinsel ilişkide bulunurdu. Enes'e sordular. Peki peygamber buna nasıl güç yetirebiliyordu? Enes şöyle dedi. Biz aramızda peygamberin cinsel yönden 30 erkek gücünde olduğunu konuşurduk. Parantez içinde kaynak Buhari, Tecrit, Taksim 192. Muhammed karılarına eşit süre ayırır, aynı gece hepsini dolaşır, sıra kimde ise onun yanında kalırdı. Parantez içinde kaynak Müsned, C6, S108. Yolculuğa çıkmak istediğinde aralarında kura çeker, hangisini çıkmışsa onunla giderdi. Hac için hepsini yanında götürdü. Parantez içinde kaynak İbn-i Sad, Tabakat. Sevde. Muhammed'in Hatice'den sonra hicrete kadar birlikte olduğu tek kadın. Zema kızı Sevde'dir. İbn-i Sad Tabakat adlı yapıtında yaşlı olan Sevde'den bir ara Muhammed'in ayrılmak istediğini ileri sürdüğünü ama bunun doğru olmadığını söyler. Sevde bir tarihten sonra peygamber olan sırasını genç Ayşe'ye devrederek bir özveri gösterecektir. Böylece Ayşe de iki kişilik sıra elde eder. Ayşe, Ebu Bekir'in kızı Ayşe ile evlendiği zaman kendisi 49, kız 6 yaşındaydı. Ayşe 9 yaşına gelene kadar onunla beraber olmadığı kabul edilir. Bebek oynarmış onunla. Ayşe'nin eşleri arasında ayrı bir yeri vardır. Zaten kendisiyle zaman içinde en uzun süre beraber olmuş karısı da odur. Onunla ilişkisi herhangi bir basit düşkünlük ya da anlık istek olayını her zaman aşmıştır. Muhammed'in kendisinden 15 yaş büyük Hatice'den ve yine yaşlı Sevde'den sonra 43 yaş küçük Ayşe'ye bağlanması ilginçtir. Hatice ile Ayşe arasında ise 59 yaş fark var. Neredeyse Muhammed'in bütün hayat süresi. Muhammed'in hayatında ayrı bir yeri vardır Ayşe'nin. Yalnız şimdiki zamanı değil, geleceği de, yalnız karı kocalığı değil, politikayı da temsil eder. Bir çeşit doğal mirasçısı, Müslümanlığın mirasçısı. Fantezide Ebu Bekir, odur. Buradan alınırsa Ayşe'nin peygamber karşısında demokratik denilebilecek bir söz ve eleştiri bağımsızlığı da oluşmuştur. Ayşe, Ahzab suresinin 50. ayetine tepki gösterdi. Bilindiği gibi o ayetin içeriği şöyledir. Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak nasip ettiği cariyeleri, seninle birlikte göç eden amca, hala, dayı, teyze kızlarını, seninle evlenmek istiyorlarsa sat sana özgü bu durum olarak hepsini helal kıldık. Onlar mehirlerini peygambere bağışlayabilirler. Bu konuda güçlük çekmeyesin diye onların da üzerlerine neyi farz kıldığımızı bildirdik. Allah bağışlayandır, acıyandır. Ayşe'nin ayet konusundaki tepkisi şu noktada olmuş. Bir kadın kendini peygambere armağan mı edermiş? Ne kadınlar varmış şu dünyada? Ayşe'nin sıra konusunda peygamberin dilediği karısının yanında daha fazla kalması konusunda da sorular olmuş. Ne var ki tam o soruların yöneltildiği sırada bir ayet daha gelir. Ahzab suresinin 51. ayeti şöyle. Ey peygamber, bunlardan kimi dilersen geri bırakır, dilediğini alabilirsin. Boşadığını yeniden almanda da bir vebal yoktur sana. Ayşe bu ayet üzerine kendini tutamamış. Görüyorum ki senin Allah'ın yalnız senin şeyinin keyfi için koşuşturuyor. Bantışına kaynak Buhari, tefsir Taksim 7. Tecrit hadis Taksim 1721. Müslim Rıda Taksim 49, 50 hadis 1464. İbn-i Mace Nikah Taksim 57 hadis Taksim 200. Ahmet İbni Hanbel 6 Taksim 134, 158, 261. Ayşe daha önce değinildiği gibi şer'i hükümlerde çok bilgiliydi. İmam Zerkeşi bu hükümlerin onda birinin Ayşe kanalıyla geldiğini söyler. Ayrıca Ayşe'nin şiir, eski Arap tarihi, gökbilim ve tıp alanlarında derinleştiği kabul edilmiştir. Eşi üzerindeki etki gücü bu niteliklerden de ileri geliyor olsa gerekir. Zeynep. Cahş'ın kızı Esed'li Zeynep'le evlenmesi bir yönden ayrıca çok ilginçtir. Araplarda cahiliye devrinde yaygın bir uygulama vardı. Oğlan çocuklarını evlat edinme, onları öz oğul gibi nasebine bağlama, miras verme. Bunun sonucu olarak baba ile oğulluk birbirinin karısını, kızını nikahlama hakkına sahip değildi. Tıpkı baba oğul hukukundaki gibi. Muhammed bu uygulamayı yıktı. Oğulluğu ve azatlı kölesi olan Zeyd'in karısı Zeynep ile evlendi. Zeynep aynı zamanda peygamberin halısının kızı. Ve zaten baştan Zeyd ile evlenmek istememiş. Peygambere bir gönül yakınlığı varmış. Ama yine de onun uygun görmesi sonucu Zeyd ile evlenmiştir. Muhammed bir gün Zeyd ile görüşmek için onun evine gider. Zeyd yoktur. O sırada Zeynep içeride çamaşır yıkamaktadır. Duygular coşar. Muhammed şu sözleri söylemekten kendini alamayarak evden çıkar. Ya mukallibel kulum. Parantezde. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, gönlümü çeviriverdin. Zeyd eve gelince Zeynep olayı ona anlatır. Zeyd içinde karısını yitireceği gibi bir önsezliyle peygambere koşar. Zeynep'i sevdinse hemen boşayayım sen al der. Muhammed'in karşılığı o nasıl söz, karını boşama, Allah'tan kork. Ancak içten içe boşanmasını da istemektedir. Bu istek Ahzab suresinin 51. ayetinde ortaya çıkar. Parantez içinde kaynak, bu ayetle ilgili tefsirler Taberi tefsiri. Zeyd Zeynep'i boşar. Böylece Ahzab suresindeki 37. ayet şu sözlerde açıklık kazanmış olur. Şimdi madem ki Zeyd onunla ilişkisini kesti, biz onu sana eş yapardık. Zeynep ve Muhammed arasındaki ilişkide cinselliğin çok ağır bastığı söylenebilir. Bir kadın gördüğü zaman hemen eve gelir, Zeynep'le cinsel ilişkide bulunurdu. Parantez içinde Kitab-ı Nikah S-127. O günlerin cinsellik yönünden ortamını peygamberin arkadaşlarından Cabir şöyle anlatır. Biz Mina'ya giderken zekerlerimizden mini damlıyordu. Kaynak Buhari Hac Taksim 81, Umre Taksim 66, Şirket Taksim 27, Müslim Hac Taksim 141, Hadis 1216, Neşe-i Menasik Taksim 77, İbn-i Meca Menasik Taksim 77, Hadis 2980, Ahmet İbn Hanbel Müsned 3 Taksim 317, Tire 366. Afsa. Hicret'in ikinci yılında Ebu Bekir'in kızı Ayşe ile evlenen Muhammed bir yıl sonra da Ömer'in kızı Hafsa'yı karıları arasına katar. Hafsa, Huzeyfe oğlu Hanis ile evliydi. Kocası Uhud Savaşı'nda aldığı yaralarla daha fazla yaşayamadı. Muhammed dul kalan Hafsa'yı önce bir başkasıyla evlendirmeyi düşündü. Bu konuda Ebu Bekir'i ve Osman'ı yokladı. Onlar da belirli bir istek görmedi. Olaydan haberli olan Ömer çok üzülmüş gibiydi. Daha sonra Hicret'in üçüncü yılında Muhammed Hafsa ile kendisi evlendi. Ömer'in yüreğine de su serpildi. Ümmü Habibe. Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe Ramle. Peygamber onunla Hicret'in 7. yılında evlendi. Ümmü Habibe kocası Ubeydullah bin Cahş el-Esedi ile birlikte Müslüman olmuştu. Daha sonra Habeşistan'a gittiler. Kocası orada din değiştirip Hristiyan olunca ondan ayrıldı. Peygamber Habeşistan kralı Necaşi'ye haber göndererek Ümmü Habibe'yi istedi. Necaşi kadına Resulullah'ın yerine 400 dinar mehir ve birçok değerli hediye verdi. Muhammed Ümmü Habibe Medine'ye gelince onunla evlendi. Bu akrabalık bağı Ebu Süfyan'ı duygulandırmıştı. Bir yıl sonra o da Müslüman olacak. Ümmü Seleme. Masum oğullarından Ümmü Seleme Hint'te kocası Ubeydullah bin Cahş el-Esedi ile birlikte Habeşistan'a gitmişti. Kocası Uhud Savaşı'ndan sonra öldü. Peygamber Medine'ye dönen Ümmü Seleme'ye şöyle buyurdu. Allah'a yalvar, felaketine karşılık seni ödüllendirsin. Ondan daha iyi bir eş versin sana. Sonra da ona evlenme teklifinde bulundu. Kadın yaşlı ve kıskanç olduğunu, yetim çocukları bulunduğunu söyleyerek özür dilemeye kalkınca peygamber kendisinin daha yaşlı olduğunu, Allah'ın o kıskançlık duygusunu mutlaka gidereceğini, yetimlere gelince onlar için hiç merak etmemesini, onların Allah'a ve Resulüne kaldığını söyledi. Evlenme gerçekleşti. Peygamberin eşlerinin rivayet ettikleri hadis sayısının 3000'i aştığı bilinir. En çok hadis rivayeti Ayşe'ye aittir. 2210 hadis. Peygamberin karıları arasında Ümmü Seleme ondan sonra gelir. 378 hadis. Muhammed'in karıları iki grup oluşturmaktaydı. Birinci grupta Ayşe, Hafsa, Safiye ve Sevde vardı. İkinci grubun başında Ümmü Seleme çekmekteydi. Müslümanlar peygamberin Ayşe'ye karşı büyük sevgisini bildikleri için söz gelimi bir armağan vereceklerse bunu mutlaka Muhammed'in onunla birlikte olacağı güne rastlatırlardı. Yaygınlık ve düzenlilik kazanan bu olayın öbür eşler arasında dedikodulara yol açmaması, tepkiler uyandırmaması olanaksızdı. Özellikle Ümmü Seleme grubundan annelerimiz ona gidip durumu Resulullah'a anlatmasını istediler. Armağanlar mı sunulacak, hediyeler mi söz konusu? Bu, karılar arasında hiçbir ayrım gözetilmeksizin yapılmalıydı. Ümmü Seleme kendi nöbet gününde olayı ve kumalarının dileğini peygambere iletti. Ancak peygamberin ağzından bu konuda tek sözcük çıkmadı. Ertesi gün öbür eşler Ümmü Seleme'den bir açıklama beklediler. O da olanı biteni peygamberin o konuda konuşmadığını anlattı. Şöyle bir ortak karara varıldı. Peygamberden bir karşılık alıncaya kadar Ümmü Seleme olayı tekrar tekrar gündeme getirecek. Ümmü Seleme'nin üst üste yeni birkaç girişimi de sonuçsuz kaldı. Resulullah gülümsüyordu. Yine de tek sözcük almak olanaksızdı ağzından. Ümmü Seleme misyonu gereği sorması gereken soruları sürdürdü. Sonunda peygamber konuşacaktı. Ayşe'yi söz konusu ederek beni üzmeyin. İşte söylüyorum. Vahiy yalnız onun günündeyken gelir bana. Ümmü Seleme şaşırmıştı. Seni üzdüğüm için Allah bu günahımı bağışlasın demekle yetindi. Ama ortaklar aynı konuda bu kez peygamberin kızı Fatıma'ya başvuracaklardı. Fatıma babasına durumu anlattı. Karıların dedi, Allah'ı tanık göstererek Ebu Bekir'in kızı konusunda senden adalet diliyorlar. Peygamber karşılık verdi. Kızım doğru söyle, sen beni seviyor musun? O nasıl söz, nasıl sevmem? Öyleyse benim sevdiğimi de sev. Kaynak Buhari Hibel Taksim 8 Tecrit Taksim 130. Cüveyriye. Peygamber Kureyş'in ileri gelenlerinden Haris'in kızı Cüveyriye ile hicretin 5. yılında evlendi. Müstelik savaşında ailesinin üyeleriyle birlikte tutsak düşen Cüveyriye 13 yaşında dünya güzeli bir kızdı. Peygamberle görüşme isteğinde bulundu. Tutsak olarak Sabit bin Kays'ın payına düştüğünü, azat olabilmek için onunla anlaşmış bulunduğunu, bu konuda kendisine kolaylık gösterilmesini diledi. Peygamberin ona şöyle dediği yazılmıştır. Daha iyi bir teklifim var. Nedir ya Resulullah? Sabit'e vereceğini ödeyeyim, seni ben alayım. Cüveyriye sevincinden uçarak, tamam ya Resulullah, kabul. Parantezinde kaynak, İslam'da çok evlilik ve Resulullah, Profesör Abdullah Ulvan, çeviren İsmail Hakkı Sezer. Nikahtan hemen sonra Müslümanların ellerindeki bütün Beni Mustalik tutsakları 700 kişi salınıp verildi. Kaynak Buhari İtkır 13. Ayrım sonu sayfa 91.